Ayrım 23, Güneş Kuşu, Wilbur Smith, sayfa 232. O akşam Lan'ın Hu'ya yeni bir unvan verdi. Fırtınanın kanatlarına binip uçan adama bir savaş unvanı vermem gerek. Huy, ben Amon, seni tanrıların baltacı başı yapıyorum. Hadi iç Huy, iç benim Güneş Kuşum. Ve böyle diyerek kendi şarap tasını Hu'ya uzattı. Huy artık kasenin ta derinlerine bakmak istemiyordu. Bu sevinci hiçbir şeyin gölgelemesini istemiyordu. Tanrılar ona karşılık vermişlerdi. Şimdi de bu kalabalığın ortasında sessizce otururken kahkahaları, konuşmaları duymuyor, yalnızca içinden gelen bir şarkıya kulak veriyordu. Tanit, Tanit! İzin isteyerek kalktığı zaman Lanon çok kızdı. Onu eteğinden çekip yeniden yanına oturttu. ''Bu akşam buradan yürüyerek çıkamazsın baltacı başı. Seni yatağına taşısınlar. Haydi gel, var mısın benimle şarap içme yarışına?'' Huy sonunda Lanon'dan kurtulabildi. Dışarıya, sessiz geceye çıktığında hava serinlemişti. Yıldızlar pırıl pırıldı. Tanrıça Astarte vadiden usulca yükselmekteydi. Astarte, toprağın anası, sana şükürler olsun derken gözleri mutluluktan yaşarıyordu. Çadırına doğru yürüdü, baktı bir ateşin başında bir köle kadın çömelmiş mısır öğütüyor. Alevlerin aydınlığında bu kadını tanıdı, Selene'nin ta kendisiydi. Huy tam yürüyüp geçecekken kadın başını kaldırdı, birini bekliyor gibi. O sırada karanlıktan biri çıkınca kızın yüzü öylesine sonsuz bir sevgiyle aydınlanıverdi ki Huy ona acıdı. Bir bakışta adamın kim olduğunu tanımıştı. Timon'du bu. Selene hemen kalktı. Timon'a koştu, kucaklaştılar. Sonra Timon usul usul kıza bir şeyler söyledi. Ama Huy onun neler dediğini duyamamıştı. Timon kızı bırakıp çadırların arasına daldı. Selene de değirmen taşına gitti. Bir deri torbayı öğütülmüş mısırla doldurdu. Çevresine kaçamak bir göz attıktan sonra Timon'un peşinden karanlığa daldı. Huy onun ardından baktı, gülümsedi. Lanon ile konuşayım bari, şu ikisini birleştiriversin. Sonra çadırına girdi, tanık olduğu sahneyi unutmuş gitmişti bile. Şafak sökerken birileri onu sarsarak uyandırdılar. Avcıbaşı Mursil'di bu. Ulu aslan sizi istiyor Rahip Hazretleri. Köpekler hazırlandı, köle başları toplandı. Kralın tutsaklarından ikisi kaçmış da kral sizin de kovalamaya katılmanızı istiyor. Huy şu yarı uykulu haliyle bile kaçanların kim olduğunu anlamıştı. Yüreği erir gibi oldu. Aptallar, ah aptallar diye söylendi. Sonra Mursil'e döndü. Hayır, ben katılamam. Söyleyin krala, hastayım, gelemem. Selene karanlıkta sessizce Timon'u bekledi. Yanına geldiği zaman sırtına bir harmani attığını, beline kısa bir demir kılıç, arkasına da yay ile ok asmış olduğunu gördü ki bunlar bir tutsağın taşıması yasak olan silahlardı. Taşımanın cezası ise ölümdü. Kampın çıkışındaki iki nöbetçiyi Selene lafa tutarken Timon arkadan gelip çıplak elleriyle ikisinin de boynunu kırıverdi. Gık bile diyemediler. Fillerin öldürüldüğü düzlükten geçerken leş yiyen hayvanların iğrenç omurtusu onları iliklerine kadar ürpertti. Ay ışığı yollarını aydınlatıyordu. Çabuk çabuk kuzey yönünde ilerlediler. Bir kez karşılarına bir aslan çıktı ama karnı toktu. Bu iki insan onu hiç ilgilendirmedi, bıraktı geçsinler. Ay battığında yıldızlar yolu aydınlatıyordu. Bir yokuşta Selene dayanamadı, düştü. Timon hemen döndü, yanı başında diz çöktü. Ne oldu, ne var?
Bileğim, ayak bileğim.
Timon kızın bacağını yokladı. Bilek ateş gibi yanıyordu, şişmeye başlamıştı bile. Kılıcıyla harmanisinden bir parça kesip Huy'dan öğrendiği gibi bileği sımsıkı sardı. Telaş içindeydi, peşlerine her an düşebilirlerdi. Yürüyebilecek misin? Kız ayağının üzerine basmak istemiş, başaramamıştı. Umutsuzca başını salladı.
Ben gidemeyeceğim, bırak beni burada, sen git.
Timon onu yere bıraktı, silahlarını çıkardı, sadece kısa kılıcı alakoydu. Sonra ikisinin deri harmanisini birbirine bağladı, Selene'yi oturttu, boynuna astı. Böylece kızın yarı ağırlığı Timon'un boynundaki salıncakta kaldı, yeniden yola koyuldular. Ertesi gün öğleye doğru boynu yara içinde kalmıştı, sıcak iyice bastırmıştı. Gücü tükenmek üzereydi, adımları yavaşlamıştı. Kızı yere bırakmaktan korkuyor, bir daha kaldıracak gücü bulamayacağından çekiniyordu. Dudakları köpürmüş, gözleri kanlanmıştı. Selene fısıldadı, "Bırak beni Timon, yoksa ikimiz de öleceğiz." Timon onu susturdu, kulak kabarttı, uzaktan köpek havlamaları işitiliyordu. ''Olmaz, artık çok geç kaldık.'' Çevresine bakındı, köpeklerden kurtuluş yoktu. ''Hayır, sen kaçabilirsin, ırmak çok uzakta değil ki.'' Timon onu usulca yere, kayaların arasına yatırdı. Harmanisini de katlayıp başının altına yastık yaptı. Sonra çömeldi, yüzünü okşadı. Selene, ''Bizi öldürecekler, kaçanları her zaman öldürürler.'' dedi. ''Hem de en feci işkencelerle kıvranarak öleceğiz.'' ''Şimdiden köpekler gelmeden ölsek daha iyi olmaz mı? Kılıcın var Timon, onu kullansana.'' ''Eğer küçük rahip onların yanındaysa belki kurtulabiliriz. O krala söz geçirir. İkimiz arasında gizemli bir bağ vardır, o bizi kurtarır.'' Şimdi köpekler iyice yaklaşmıştı, kokuyu almışlardı. Timon ayağa kalktı, kılıcını kınından çekti. 30 kadar tazı koşarak onlara doğru geliyordu. Ardından da sürücüleri. Sonra 5 tane savaş fili. Timon fillerin üzerindeki oturmalıklara iyice baktı. Henüz çok uzaktaydılar. Küçük rahibi seçemezdi. Bu arada köpekler saldırdı. Birkaçının işini bitirdi ama hepsiyle başa çıkamazdı ki. Sayıları çoktu. Derken arkadakiler yetişti. Sonra da filler. Baktı avcıların arasında, Huy Ben Amon'u göremeyince son umudu da suya düştü. Lanon Hikanus, Opet'in ulu aslanı oradaydı ve gülüyordu. ''İyi koşmuşsun köle, ırmağa vardın sanıyordum. Demek ki avcılarım doğru söylemiş. Kadının bacağından yaralandığını ve senin onu taşımak zorunda kaldığını haber vermişlerdi. Bir puta tapardan hiç beklenmeyecek soylu bir davranış köle. Ama sana yine de çok pahalıya patlayacak.'' Sonra köle başlarından birine döndü. ''Bunları geri götürmenin hiç gereği yok. Buracıkta işlerini bitirin.'' Timon başını kaldırıp krala baktı. Açık seçik konuştu. ''Ben o sevginin yaşayan simgesiyim.'' Lanon bu sözleri hatırlamıştı. Huy bu köleyi kendisine armağan ederken aynen böyle söylemişti çünkü. ''Pekala öyleyse, bana bir dosta karşı olan görevimi hatırlattın. Bu görevi yerine getireceğim. Ama bu sözleri söylediğine de seni pişman edeceğime şuracıkta and içiyorum. Yaşayacaksın ama yaşarken ölümü özleyeceksin. Kölebaşı, bu adam öldürülmeyecek ama uslanmaz sayılacak. 2 talent ağırlığında zincire vurulacak. Gece gündüz o ağırlıkla yürüyecek, uyuyacak. Onu Hulya madenine gönderin. Ustabaşı'ya da söyleyin, en derin katmanlarda çalıştırsın. Kadını korumak zorunda değilim ama onu yine de geri götürelim. Savaş fillerinden birinin oturmalığına zincirle bağlayın, yürüsün.'' Timon ilk kez heyecanını belli etti. Köpeklerin parça parça etlerini kopardı, kolunu kaldırarak yakardı. ''Efendimiz, kadının bacağı sakat, yürüyemez.'' ''Yürür ya da sürünür. Sen de file biner, onu yüreklendirirsin, fena mı? Böylece seni hemen şuracıkta öldürmem mi daha iyi, yoksa yaşamana izin vermem mi daha iyi? Bunu anlayacak zamanı da bulmuş olursun.'' Selene'yi ellerinin bileklerinden 20 adım kadar uzunlukta hafif bir yürüyüş zincirine vurdular. Zincirin öteki ucu filin oturmalığının arkasına bağlandı. Timon da boynundaki ve ayak bileklerindeki ağır zincirleriyle bu oturmalığa oturtuldu. Yüzü geriye dönük oturtulmuştu ki Selene'yi görebilsin. Kızın benzi kül rengiydi ama yine de Timon'a gülümseyecek gücü buldu. Fil yürümeye başlayınca 50 adım kadar sürüklendi, sonra ayağa kalkabildi. Hızlı hızlı giden filin ardından tek ayağı üzerinde seke seke yürümeye çabaladı. En az 12 kez böyle düştü kalktı. Her yanı yara bere içinde kalmış, dirsekleri dizleri parçalanmıştı. Timon zincirlere vurulmuş oturmalıkta otururken içinden bir and içti. O sonsuz öfkesi, kederi ve acısının etkisiyle Selene'nin cansız gövdesinin Afrika'nın kırmızı toprağı üzerinde ıslak esmer bir iz bırakarak hoplaya zıplaya süründüğünü seyrederken bir öç alma andı içti. Sonra Timon ağladı. Ömründe son kez gözyaşlarına yenik düştü. Yaşlar yanaklarından aşağı yuvarlanıyor, çenesinden damla damla süzülerek gövdesindeki kurumuş kanlara karışıyordu. Huy pek keyifliydi, bir şarkı mırıldanıyor, bir köşeye ayırdığı en iyi şarabını çıkartıp hazırlıyordu. Opet kahinini bekliyordu çünkü, onu çağırtmıştı ve bu bekleyişin heyecanı içinde şu son haftaların tüm heyecanını, dertlerini unutmuş gitmişti. Evet, savaş filinin ardından kampa sürüklenerek getirilen Selleene'nin tanınmaz hale gelmiş cesedini, Timon'un zincirlerin ve onulmaz kederinin altında iki büklüm olmuş o iri gövdesini, köle başları tarafından madene götürülürken o korkunç suçlayıcı gözlerle Huy'a bakışını, bu gözlerde tehdit mi yakarış mı olduğunu kestiremeyişini, sonra köle başının kırbacının o mor siyah omuzlarda şaklamasını, hepsini unutmuştu. İlk kez bu akşam sevgilisine kavuşmanın heyecanı içinde tüm bunları aklından silebilmişti işte. Bu arada bir mavi cam şişeden şarabın içine dört damla damlattı. Afyon kokusunu gidermek için biraz da bal kattı. Sonra oraya bir tabaktaki kurabiyelerin yanına bıraktı. Hazırlıklarına şöyle bir göz gezdirdi. Çalgısını alıp dama çıktı, tıngırdatmaya koyuldu. O sırada rahibelerin giydiği o kaba saba kukuletalı harmanilere sarılmış iki kişinin evin kapısına yöneldiklerini görünce kalbi duracak gibi oldu. Öndeki telaşlı telaşlı yürüyor, arkadaki ona yetişmekte güçlük çekiyordu. Bu arada Huy Tanit için yazdığı, sonra da altın kitaba geçirdiği o aşk şarkısını söylemeye başlamıştı. Kız kukuletasını arkasına atarak iri yeşil gözleriyle yukarıya dama baktı, Huy'u gördü. Dudakları titredi, yanakları kızardı. Huy aşağıya inip onları karşıladı, onları içeri aldı. Yaşlı rahibeyi hazırladığı köşeye yastıkların üzerine yerleştirdiler. Sonra Huy onun için hazırladığı şarap kasesini uzattı, bir yandan da Tanit'e soruyordu. ''Dayanıklı mıdır bu kadın?'' ''Hem de nasıl, nice nice erkekleri cebinden çıkartır.''
''Göğsündeki ağrılardan, nefes darlığından filan şikayeti yoktur umarım.''
''Hayır, hiç duymadım, neden sordun?''
''Şarabına yıldız damlaları kattım da ondan, ama yine de bir daha uyanmamacasına uyuyup gitmesini istemem.''
Tanit'in yüzü birden aydınlandı. ''Ah kutsal babamız, ne kadar da akıllısın, kaç damla verdin?''
''4.''
''Yoksa birkaç damla daha mı koysaydın diyorum.'' Seni haftalardır görmedim. Tartışacak, konuşacak şeyimiz çok. Bu konuşma sırasında yaşlı rahibe sanki işitiyormuş gibi sırıtıyor, başını sallıyordu. Huy ona bir baktı.
Yok yok, 4 damla yeter, ne olur ne olmaz dedi.
Sonra kadının karşısına oturup konuşmaya başladılar. Huy diyordu ki, ''Ayrı kaldığımızdan beri hep aramızda geçenleri düşündüm. Yaşamını tanrıların hizmetine adamış bir adam olarak onlara karşı günah işlediğimize inanıyor, kahroluyordum. Tanrılardan beni bir sınamadan geçirmelerini istedim. Sınamayı başarıyla verdim de, tanrıları aldatmadım.''
''Bir daha böyle saçma şeyler yapmanı asla istemiyorum kutsal efendimiz. Kim bilir ne çılgın işlere kalkışmışsındır.'' ''Ben bir kahraman değil, bir sevgili isterim, bunu unutma.''
''Ama Tanit, beni dinlemiyorsun ki. Tanrılar gazaba gelmediler. Tam tersine bana olumlu bir cevap verdiler. Demek ki işlediğimiz onların katında günah sayılmıyormuş. İçimiz rahat etmeli.'' ''Oh Tanit, ben sensiz ne yaparım bilemiyorum.''
''Bunu hiç düşünme, çünkü bensiz kalmayacaksın.''
O sırada yaşlı rahibenin elindeki boş şarap kasesi yere yuvarlandı. Kendisi de derin bir uykuya dalmıştı. Huy onu bir güzel yatırdı, sonra doğruldu. Tanit'in yanına geldi, kucaklaştılar. El ele tutuşup odadan çıktılar. Bunu izleyen aylarda Tanit'e refakat etmekle görevli yaşlı rahibe nedense Huy'un şarabına merak sardı. Tapınaktaki şölenlerde verilen şarabı hiç beğenmiyor, hep sözü kutsal rahibe getiriyor, onu övüyordu. Överken de ağzının suları akıyordu.
''İçmek onda, savaşmak onda, müthiş, müthiş bir erkek işte canım.'' deyip duruyordu.
Deriden yapılmış hava borusundan aşağıya, toprağın 20 metre altına taze hava pek az sızabiliyordu. Timon sırtını kayaya dayadı. Borunun ucunu ağzına alıp şu cehennem sıcağında, şu kükürtlü atmosferde biraz temiz hava solumaya çabaladı. Çok zayıflamıştı. Kasları, kaburgaları teker teker sayılabiliyordu. Durup dinlenmeden çalışmak ve sıcak onu eritmiş, yiyip bitirmişti. Sırtı, kolları, bacakları, her yanı yara bere izleri içindeydi. Kimi eskimiş kapanmış, kimi daha taze yara izleri. Boynundan, kol ve ayak bileklerinden zincirler sarkıyordu ama bollaşmıştı çünkü çok sıskalaşmıştı. Boynunda, bileklerinde nasır yapmıştı. Bu köle işaretlerini ölene dek taşıyacak, mezara götürecekti. Tüm köleler gibi. Tam 5 gündür altın damarını tıkayan şu sert yeşil kayayı parçalamaya uğraşıyorlardı. Bu uğurda 16 kişi ölmüştü. Ya buhar ve dumandan boğularak, ya patlayan kayanın parçalarıyla isabet alarak, ya da sadece sıcaktan bayılıp yere düşerek ve sıcak kayanın üzerinde cızır cızır yanarak canlarını vermişlerdi. Yukarıdaki borudan bir su tulumu iple aşağıya sarkıtıldı. Bu tulumun içinde şarapla karışık su vardı. Bu kocaman, bütün bir öküz derisinden yapılmış tulumdu. Su sızdırmayacak biçimde iyice dikilmişti. Timon onu yüklendi, yukarıya bağlayan ipi çözdü, tünelden sendeleye sendeleye ilerlemeye koyuldu. Kaya duvarlarının sıcağı başına vuruyordu. Sıcak yüzünü, kollarını kavuruyordu. Su tulumunu yere indirdi, kayanın üzerine fırlattığı gibi koşarak kaçtı. İşte en tehlikeli an bu andı. Kaya su tulumundaki suyu fazla çabuk çekip patlayınca kaçacak zaman bulamadıkları için ölüyorlardı. Timon'un arkasından tulum patladı. 40 galon sıvı sıcak kayaya yayıldı. Kaya paramparça oldu. Bir sivri parçası Timon'u ensesinden vurdu. Ta kemiğine kadar kafasını yardı. Bu ateş gibi sıcak zemine düşmenin ölüm olduğunu bildiği için zorla sendeleyerek ilerledi. Öksürüyor, öğürüyor, hava borusunu ağzına dayamış, bir parça temiz hava almaya çabalıyordu. Gücünü toparlaması birkaç dakika sürdü. Sonra yukarıdaki katmana giden merdivene yürüdü, tırmandı. Kölebaşı onu görür görmez bağırdı. ''Niye ayrıldın işinin başından?'' Sonra kafasının arkasındaki yarığı görünce, ''Pekala, dinlen biraz.'' demek zorunda kaldı. Sonra orada çömelmiş 10 kadar köleye döndü. Bunların hepsi de uslanmaz kölelerdi. Timon gibi aynı ağır zincirlere vurulmuşlardı ve onların da her yanları yara bere içindeydi. Kölebaşı içlerinden bir tanesini seçti. ''Hadi bakalım, sıra sende, çabuk ol.'' Köle ayağa kalktı. Aşağıya inen deliğe doğru yürüdü. Madenin rutubeti hepsinin de kemiklerini kemirdiği için zorlukla kıpırdayabiliyordu. Deliğin başına gelince aşağıda dumanı tüten korkunç kuyuya dehşetle baktı. Kölebaşı kırbacını sırtına indirince çaresiz kendini delikten aşağı koyverdi. Timon ise sürünerek duvara dayalı alçak sıraya çöktü. Dirseklerini dizlerine dayadı, başını ellerinin arasına aldı. Dumandan ciğerleri ağrıyor, kafasındaki yarık ise hem yanıyor hem çok acıyordu. Öteki kölelerin hiçbiri ona bakmadılar bile. Her biri kendi cehennemine gömülmüştü. Başkalarını umursadıkları yoktu, sessizce oturuyorlardı. Timon'un yanındaki öksürmeye başladı, dudaklarından kan sızdı. Madencilere özgü o akciğer hastalığından ölmek üzereydi. Un ufak parçalanan kayanın tozu ciğerlerini doldurmuş, orada betonlaşmış, taşlaşmış. Kimse kıpırdamıyor, kimse konuşmuyordu. Kölebaşları 2 taneydi ve bu uslanmazları yola getirmek üzere en acımasızlardan seçilmişlerdi. Bu arada 5 kez yukarıdan sıvı dolu tulum indirilmiş ve 5 kez bu tulumlar kuyudan aşağı sarkıtılmıştı. 5 kez de ısınmış kaya ıslandıkça karanlık kuyudan bir buhar tumanı yükselmişti. Sonunda köle başlarından genç olanı aşağıya ''Yeter!'' diye seslendi. Köle kuyunun ağzında göründü, öğürerek, öksürerek boylu boyunca yere uzandı. Küle, tere, çamura batmıştı ve ağzından sapsarı bir safra geliyordu. Kölebaşının buyruğu üzerine 2 köle onu da tahta sıraya çekip aldılar.
Şimdi köle başının gözleri oturanları teker teker tarıyor, her biri de kendisi seçilecek korkusuyla titriyordu. Sonunda kırbacın sivri ucu Timon'un kaburgalarına battı.
''Sen nöbetini tamamlamamıştın, haydi!''
Karşı koymanın delilik olduğunu Timon çoktan öğrenmişti. Kalktı, ayağını sürüyerek kuyunun başına gitti, aşağı inmeye hazırlandı. Ama çok gecikmişti. Su aygırı derisinden kırbaç koltuğunun altındaki beyaz deriyi yırttı ve her şey bu dayanılmaz acıya bir tepki olarak başladı. Timon kendini korumak için kollarını kaldırınca zincirler savruldu. Birden öfkeden acıdan çılgına dönen, kendinden geçen Timon, tam köle başı kırbacı bir kez daha indirecekken ağır zincirleri savurdu, zincir adamın koluna geldi. Kemiğin çat diye kırıldığı duyuldu. Adam şaşkınlıkla bağırarak geri çekildi. Kolu yanında boş boş sallanıyordu şimdi. Arkasındaki daha yaşlıca köle başı kılıcını çekti. 50 adım kadar ötedeydi. Şimdi ikisi de davranmışlardı. Çünkü genç köle başı da sol eliyle kılıcını kavramıştı. Kölelerin o donuk ruhunun ta dibinde bir yerlerden, hayvandan farksız köle bilincinin ta karanlıklarından, derinlerinden bir kıvılcım parladı. Timon bir anda Huy Ben Amon'dan öğrendiklerini anımsadı. İki düşmanla karşılaşınca önce birbirinden ayır, sonra en zayıfına saldır. Zinciri savurarak kolu kırık olana saldırdı. Adam çamura yuvarlandı. Timon onun üzerinden atlayıp ikinci adamın kılıç darbesini bileğindeki demir bilezikle savuşturdu. Sonra bir yolunu bulup kılıcını bir daha kaldırmasına fırsat bırakmadan zinciri onun boynuna doladı sıktı. Şimdi adam kıvranıyor, debeleniyor ama bir şey yapamıyordu. Birden kolları düştü, dili sarktı ve kasları gevşeyince altına ediverdi. Timon onu yere bıraktı. Çamura düşmüş kılıcını aldı. Dizleri üzerinde doğrulmaya çabalayan öteki genç köle başına döndü. Adamın miğferi düşmüştü. Timon başına dikildi. Bir vuruşta kafatasını yardı. Köle başı yüzü koyun yere uzandı. Timon bir adım geri çekilip çevresine göz attı. Birinci vuruşla ikincisi arasında ancak 10 saniye geçmiş, gık bile çıkmamıştı. Timon'un kanı kaynamaya başladı. İçindeki kıvılcım büyüdü, ateş oldu. Kölelikten sıyrılıp eski benliğini bulduğunu anladı. Sıranın üzerinde oturan öteki kölelere baktı. Hiçbiri kıpırdamamıştı. Bakışları donuktu. Meraktan eser bile yoktu. Bunlar insan değildi. Timon onlara bakınca ürperdi. Onun insanlara gereksinmesi vardı, erkeklere. İçlerinden Zam adında Timon'un yaşında bir genç, zincire vurulalı henüz bir yıl olmamıştı. Timon ona bakınca gözlerinde bir ilgi ışığının parladığını, adamın başının kalktığını gördü. Timon buyurdu, ''Çekiç, hemen bir çekiç getir.'' Zam kıpırdadı, kölelik çemberini kırıp atmak çaba isteyen bir işti. Timon çabuk ol, zamanımız yok deyince Zama yerdeki kısa saplı, demir başlı bir madenci baltasını aldı. Oturduğu yerden kalktı. Timon sonunda bir erkek bulmuştu. Elinde kanlı kılıç, bileklerini uzattı. Kır şu zincirleri dedi.
23. Ayrımın sonu. Sayfa 242.